Ayrım 3.
Bay Saint-Onges yavaşça döndü. Gösterilen yöne baktı. Batıda yaklaşık 3 mil uzaklıkta bir gemi belirli bir biçimde ayırt edilebiliyordu. Bir gemi dedikten sonra uzatılan dürbünü aldı. Dirseklerini küpeşteye dayadı. Dürbünle bakınca beyaz ve görkemli gemiyi daha yakından gördü. Gemi kuzeye doğru ağır ağır yol almaktaydı. 24 topuzun ağır gösterişli bir biçimde meydan okuyordu. Orta direğin tepesinde sarı kırmızılı İspanyol bayrağı dalgalanıyordu. Şövalye dürbünü indirdi. "Bir İspanyol gemisi," dedi. "Buna midenizi bulandıracak ne var kuzum?" "İspanyol gemisi olduğunu biliyorum. Ama kendisini ilk gördüğüm zaman güneye yol alıyordu. Bir süre sonra dümeni kırdı ve peşimize takıldı. Çok garip doğrusu. Ne çıkar bundan? Ben de bunu bulmaya çalışıyorum. Bayrağını çekiş biçimine bakılırsa bu bir sancak gemisi. Silahlarının ne çok olduğunu görmüşsünüzdür. Tam 48 top taşıyor." Bir süre bekledi. Sonra güçlükle ekledi. Beni böyle bir gemi izlediği zaman nedenini öğrenmek isterim doğrusu. Bay Saint-Onges şezlongunda tembelce kıpırdandı. Yoksa gölgelerden de mi korkmaya başladınız kaptan diye sordu. Kaptan soğuk bir sesle eğer bu gölge İspanyolların gölgesi ise korkarım bayan dedi. Kaptanın ses tonunu beğenmeyen şövalye de kuşkularını alaya aldı. Bunun üzerine Luzan sinirlenerek yanlarından ayrıldı. O gece rüzgar pek hafif estiğinden az yol alabildiler. Ertesi gün şafak sökerken boğazın çıkış yerindeki Portekiz burnundan ancak 5-6 mil uzaklıktaydılar. Günün ilk ışıklarıyla İspanyol gemisinin yine aynı uzaklıkta bulunduğunu gördüler. Kaptan Luzan bu defa dürbünü yardımcısına uzattı. "Sen ne diyorsun bakalım?" dedi. İkinci kaptan dürbünü alıp uzun uzun gemiyi inceledi. Sonra ön direğe çekilen flamaya bakarak bu geminin İspanyolların okyanuslar amirali Reconet Marquis'in sancak gemisi olduğunu söyledi. Kesinlikle izlendiğine karar veren Kaptan Luzan rotayı güneye çevirip pupa yelken Fransız İspanyolyasının kuzey kıyısındaki limanlardan birisine sığınmayı tasarladı. Gemiye yön değiştirerek İspanyolların gerçek amaçlarını anlamaya çalışacaktı. Manevra tamamlanırken Luzan kafasını kurcalayan sorunun karşılığını almıştı. Kendileriyle birlikte koca kalyonda hiç süre kaybetmeden rotasını değiştirmiş ve onları izlemeye koyulmuştu. Artık Bernays'in peşinde oldukları açık seçik belliydi. Birden yön değiştirmeler yüzünden gemi iyice yalpalanmış, bundan rahatsız olan Bayan Saint-Onges kamerasına kapanmış, Bernays'i yöneten kaptanın gerçekte bir deli olup olmadığını soruyordu. Yatak giysilerini değiştirmeye bile vakit bulamayan şövalye öfkeyle kaptan köprüsüne çıktı. Kaptanın gözlemlerini açıklamasına bile olanak tanımadan konuşmaya başladı. "Hala saçma korkuların ve kuşkuların etkisi altında mısınız kuzum? Ne diye bir İspanyol gemisi bizi izlesin?" Luzan artık dayanamadı. "Bu yersiz korkularım gerçekleşecek olursa sanırım Bayan Saint-Onges'i rahatlığı bozulacak." Yatağından kalkıp kaptan köprüsüne çıkan Bayan Saint-Onges bu sözleri duyunca ince bir çığlık atmıştı. Bedeni baştan ayağa titriyordu. Korku dolu gözlerle kaptana bakıyordu. Şövalye Luzan'a "Siz delirmişsiniz, aklınızı oynatmışsınız." diye bağırdı. "Bir İspanyol gemisinden, İspanyol kralının amiral gemisinden kim korkar? Üstelik Fransız bayrağı taşıyoruz. İspanya, Fransa savaş durumunda değil ki." Luzan elinden geldiğince öfkesiz görünmeye çalışarak "Bu sularda İspanya'nın kiminle savaş durumunda olduğu kestirilemez efendim." dedi. "İspanyollar Karayiplere girdiğimizden beri bize Amerika'yı Tanrı'nın kendileri için yarattığını söylüyorlar." Şövalye bu sözleri daha önce başka birinden de duyduğunu anımsadı. Ne var ki karısı aklını çeliyordu. Bayan Saint-Onges küçümseyerek konuştu. "Bu adama koca bir geminin yönetimi nasıl verilmiş anlamıyorum. O ancak bir mutfağı yönetebilir." Kaptan Luzan gereken karşılığı vermek için ağzını açmıştı ki gürleyen bir topun sesi her şeyi bir anda değiştiriverdi. Bayan Saint-Onges "Aman tanrım!" diye çığlığı bastı. Şövalye ise "Şeytan götüresice!" diye sövdü. Tebeşir gibi beyazlaşan bir yüzde, bir köşeye büzüşen karısını korumak istercesine omuzlarını koluyla sardı. Biraz önce korkaklıkla suçladıkları kaptan, şimdi onların bu durumuna bakarak için için gülüyordu. "Gerekli karşılığı aldınız sanırım efendim," dedi. "Bundan böyle davranışlarımı çocukça korkaklık ya da budalalık olarak nitelemeden önce sanırım daha iyi düşünürsünüz." İkinci kaptana döndü. Gerekli komutları verdi. Gemide bir de herkes koşuşmaya ve verilen buyrukları uygulamaya başladı. Bu sırada İspanyol gemisinin topları ikinci, üçüncü kez gürledi. Kısa bir sessizlikten sonra yeniden gök gürültüsünü andıran bir gürleme duyuldu. Şövalye tir tir titreyen karısını bir köşeye oturttu. Şaşkınlıktan ne yapacağını bilemiyordu. Luzan onları yatıştırmak için "Şimdilik boşuna barut yakıyorlar," dedi. "Atış etki alanına girmeden ateş açmayacağız." Bu sözler şövalyeyi rahatlatacağı yerde daha çok öfkelendirmişti. "Ateşe karşılık mı vereceksiniz? Aklınızdan çıkarın bunu. Savaşamazsınız onlarla." "Savaşamaz mıyız? Görürsünüz. Karım gemideyken savaşamazsınız diyorum size. Luzan, gemimde Fransa kraliçesi bile olsa yine de savaşırım ben," dedi. "Başka çıkar yolumuz yok zaten. Zamanda bir limana sığınsak bile orada güvende olacağımızı kim söyleyebilir?" Şövalye öfkeden kuduracak gibi olmuştu. "Öyleyse bu İspanyollar hayduttan farksız," dedi. Bu sırada güçlü bir gürleme daha duyuldu. Top atışı gemiye zarar verecek kadar yakın değildi. Ama Saint-Onges korkularını yere serecek kadar gürültülüydü. Kaptan artık onları aldırmıyordu. İkinci kaptanın gösterdiği batı ufkuna dürbünle bakıyordu. Sancak taraflarında bir iki mil kadar uzakta Hispaniola kıyısı ile İspanyol kalyonun arasında birden kırmızı, çok büyük, 40 toplu bir gemi belirivermişti. Onun dümen suyunda bir ikinci gemi daha ilerliyordu. Her iki gemi de bayrak çekmemişti. Luzan gemilerin ne yaptıklarını dikkatle izliyor, düşman olup olmadıklarını anlamaya çalışıyordu. Gemiler dümen kırıp henüz son top atışının dumanları arasında göz görülebilen İspanyol gemisine yöneldiklerinde rahat bir soluk aldı. Yeni çıka gelen iki gemi sabah yerini yelkenlerine doldurup atmaca gibi İspanyol gemisinin yanına sokuldular ve atış alanına girer girmez ikisi birden toplarını ateşlediler. Barut dumanlarından pek bir şey seçilemiyordu ama sancak gemisi vurulmuşa benziyordu. Birden İspanyol gemisinden 12 top birden gürledi ve gövdesi daha yoğun bir barut dumanı arasında gözden kayboldu. Bu atış aceleye gelmiş olmalıydı ki yeni gelen iki gemi birden dönüp İspanyol gemisini gecikmeden top atışına tuttular. Bu sırada Saint-Onges'in karşı koymasını aldırmadan Luzan'ın buyruğuyla Bernays yol kesti. Gözlerinin önünde oynayan savaş oyununu izlemeye koyuldu. "Neden durdunuz?" diye bağırdı Saint-Onges. "Bir limana sığınmak için bu durumdan yararlansanıza. Öteki gemiler benim adıma dövüşsünler diye mi? Neden söz anlamıyorsunuz? Gemide bir kadın var. Bayan Saint-Onges güvenli bir yere sığınmalı. Şu anda sayın bayan bir tehlike söz konusu değil. Gelenler yardımımızı isteyebilirler. Bir süre önce beni korkaklıkla suçlamıştınız. Ama şimdi benim bir korkak gibi davranmamı istiyorsunuz. Bayan Saint-Onges'in güvenliği açısından şimdilik çatışmaya katılmayacağım. Ama gerektiğinde olaya katılabilmem için hazırlıklı olmam gerekiyor." Luzan öylesine kesin konuşmuştu ki Saint-Onges üstelemekte yarar görmedi. Beklenmedik kurtarıcılarına içinden teşekkür ederek batı ufkunda çatışan gemileri izlemeye başladı. Ama iki mil kadar uzaktaki çatışma kalın dumanların ardında sürüyor ve pek bir şey görünmüyordu. Bir süre daha top gürlemelerini yüreğinde dalarak dinledi. Sonra ortalığı bir sessizlik bürüdü. Dumanların güney ucunda iki gemi birden göründü. Daha ortalarda ise önce sarı, sonra kavun içi, daha sonra da koyu kırmızı bir aydınlık belirdi. Gemilerden biri yanıyordu. Kaptan köprüsünden Luzan'ın sesini duyan şövalyenin yüreğine su serpildi. Kaptan, "Amiral gemisi alevler içinde. İspanyol gemisi yanıyor diye sesleniyordu. İspanyol kalyonun yok edilmesini sağlayan gemilerden biri çatışma alanında kalmış, sandallarını denize indirmişti. Daha büyük olanı ise kısa süren ama çabuk sonuçlanan çarpışmadan pek fazla zarar görmemiş olacak ki batı rotasını tutmuş, Berna ise doğru yaklaşmaktaydı. Kırmızı provası sabah aydınlığında pırıl pırıl ışıldıyordu. Hiçbir bayrak çekmemişti. Şövalye kaygılı, korkudan eli ayağı titreyen eşiyle birlikte kaptan köprüsünde Luzan'ın yanına geldi. Kimliği belli olmayan gemi üzerine doğru gelirken böyle beklemenin doğru olup olmadığını sordu. Dost bir gemi olduğunu kanıtlamadı mı diye sordu kaptan. Zor durumdayken yardımımıza koşmadı mı? Bayan Saintonges kaptan Luzan'da duyduğu öfkeyi bastıramıyordu. Çok çabuk karar veriyorsunuz dedi. Ya İspanyolların hesabını gördükten sonra bize de saldırırlarsa? Luzan soğuk bir sesle karşılık verdi. Bildiğim tek şey var. Geminin yelkenleri tıpkı topları gibi bizimkinden çok güçlü. İsteseydi çoktan saldırır, bizi denizin dibine gönderirdi bile. Kötü amaçları olsa ikisi birden üzerimize gelirdi. Görgü kuralları ve deniz gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağım. Kaptanın bu tartışma götürmez sözlerinden sonra Saintonges'ler susmak zorunda kaldılar. Daha hızlı esmeye başlayan rüzgarla birlikte güneş de ışıl ışın yalan sularının kıpırdanışını seyrederek beklemeye başladılar. Gemiler arasında çeyrek mil kadar bir uzaklık kalınca kaylondan aşağı bir sandal indirildi. Berna ise doğru sarı kürekler hızla çekilmeye başlandı. Sandal Berna ise yaklaşınca sarkıtılan ip merdivenlerden uzun boylu, zayıf bir adam yukarı tırmandı. Gümüş işlemeli, kara giysileriyle adam bir savaş gemisinden çok saraydan çıkmışa benziyordu. Tüylü şapkasını çıkararak Kaptan Luzan ve yardımcısıyla karı koca Saintonges'leri selamladı. Akıcı bir Fransızca ile "Geminize soylu davranışınızdan ötürü sizi kutlamaya geldim." dedi. Buradan uzaklaşmadan önce başka bir yardıma gerek duyup duymadığınızı öğrenmek istedim. Ama görüyorum ki biz İspanyol haydutları batırmadan önce size pek zarar vermemişler. Bu ince ve düşünceli davranış özellikle Bay Santonges'i büyülemişti. Konuklarına hiçbir şeye gerek duymadıklarını söylediler ve en içten teşekkürlerini sundular. O da kendi durumunu aktardı onlara. Hafif bir yara almışlardı. Ama önemli bir şey değildi. Adamları onarıma başlamıştı bile. Gerçekte amaçları güzel İspanyol kalyonuna el koymaktı. Ama ne yazık ki buna fırsat bulamadan cephaneliğe rastlayan bir gülle gemide yangın çıkması neden olmuştu. Mürettebatın çoğunu kurtarmışlardı ve kendisine eşlik eden gemi kurtarma işlemini sürdürüyordu. Okyanuslar amirlerinin sancak gemisi bakın ne duruma geldi diyerek anlattıklarını tamamladı. Bu zarif adamı büyük kameraya buyur ettiler. Kazanılan zaferi kutlamak için kendisine nefis Fransız şarabı sundular. Konuşmasında bir İngiliz aksanı sezilmekle birlikte gümüş işlemeli siyah giysili adamın hangi ulustan olduğunu kesinlikle anlaşılmıyordu. İçkiden başının dumanlanmasından cesaret alan Saintonges sordu. Geminize bayrak çekmemişsiniz efendim. Neden acaba? Kibar yabancı güldüm. Sizinle açık konuşmalıyım dedi. Ben koşullar gerektiğinde bayrak çekenlerdenim. Sizin yardımınıza koşarken Fransız bayrağı çekmem gerekirdi. Ama o koşuşturma içinde doğrusu bu aklıma gelmedi. Şövalye şaşırmıştım. Koşullar gerektiğinde bayrak çeken ne demek sayın bayım diye sordum. Öyle işte. Tortuga'ya gidiyordum. Martinik, yapacağım sefer için adam toplamam gerekiyordu. Şaşkınlıktan gözleri fal taşı gibi açılan Bay Saintonges, Martinik adasına mı diye soluk soluğa sordu. Martinik adasına yapacağınız seferin amacı nedir? Kadının söze karışması yabancıyı pek şaşırtmışa benziyordu. Kaşlarını kaldırıp baktı. Sonra şakacı bir havada karşılık verdi. İspanyolların Saint Pierre'den saldırmak için donanma topladıklarını haberini aldım. Amirallerinin gemisi yok etmem için bu niyetlerini bir süre geciktirebilir umarım. Bayan Saintonges'in yanakları solmuştu. İspanyolların Martinik adasına saldıracaklarını mı sanıyorsunuz? Şövalye karısı kadar heyecanlanmamıştı. İşte bu olanak yok dostum. Sanırım size yanlış bilgi verilmiş. Fransa ile İspanya savaşmıyorlar ki. Savaşmıyorlar mı? Dedi yabancı. Peki bu sabah bir İspanyol gemisinin Fransız bayrağı çekmiş bir gemiye saldırması savaş değil miydi? Sizi batırmış olsalardı Avrupa'da barış bozulur muydu dersiniz? Sanırım İspanya'dan hesap sorarlardım. Hiç kuşkusuz İspanyollar da hesap verirdim. Özür diler, acı bir anlaşmazlık olduğunu söylerlerdi. Ama bu geminizin su yüzüne çıkmasına, yaşamlarınızın geri getirilmesine yetmezdi. İspanyollar öteki ulusların gemilerine saldırdıklarında hep böyle oluyor zaten. Bayan Saintonges zorlukla konuşabildi. Martinik adasına nasıl olur? Gümüş işlemeli, siyah giysili adam, İspanyollar oraya Martinico diyorlar sayın bayan diye anlamlı bir sesle konuştu. İspanyolların Tanrı'nın Amerika'yı kendi çıkarları için yarattığına inandıklarını anımsayacaksınız. Luzan şövalyeye ben size dememiş miydim diye sordu. İspanyol gemisinden çekilmeniz gerektiğini anlamak isterken aynı sözleri söylemiştim. Yabancı, evet evet öyle dedi. İnanılacak gibi değil ama siz de gözlerinizle gördünüz. Bu adalarda ve Karayip Denizi'nde kendilerinden başka bir güç tanımıyorlar. Bu topraklara yerleşmek isteyen herkes İspanyolların saldırısına uğruyor. Buradan kendilerinden başka herkesi çekip gitmesini istiyorlar. Martinico zengin bir ada olduğu için İspanyol baskılarına karşı koyacak güçte olmadıklarından durum tehlikeli görünüyor. Neyse ki biz varız. Biz de olmasaydık. Saintonges birden sert bir sesle yabancının sözünü kesti. Siz mi? Kimin adına konuşuyorsunuz siz? Siz kimsiniz? Yabancı bu soru karşısında pek şaşırmış göründü. Bu sarın gerçek egemenleri. Korsanlar adına konuşuyorum. Hemen ardından övünerek ekledi. Ben kaptan Blood'ım. Şövalye Saintonges şaşkınlık içinde öldüğü bildirilen ünlü korsanın yüzüne baka kaldı. Aldığı görev uyarınca bu adamı gecikmeksizin zincire vurup Fransa'ya götürmesi gerekiyordu. Ama böyle bir davranış hem kendisine yapılan yardıma karşı bir ihanet olurdu hem de tepeden tırnağa kadar silahlı iki korsan gemisi önünde bunu gerçekleştirmek olanaksızdı. Ya yabancının anlattıkları? Tüm bunları aklından geçirdi. Martinique'de Fransa'nın en zengin adamı birden çok güç bir duruma düşebileceğini hesapladı. Bay Lovis'in düşüncelerinin yanlış olduğu sonucuna vardı. Her şey o kadar açık bir biçimde ortaya konmuştu ki tersine düşünmek bile gereksizdi. Heyecanına daha fazla gem vuramadı. Demek denizlerin ünlü haydutu sizsiniz dedi. Blood hiç alınmışa benzemiyordu. Gülümsedi. Ama iyiliksever bir haydut dedi. İspanyollardan başka herkese iyilik yapan bir haydut. Bayan Saintonges, Charles ne yapacaksın şimdi diye sordu. Tortuga'da verdiğim buyruklar yıkımımıza neden olacak. Şövalye bu kişisel çıkar gösterisini önlemek istercesine elini kaldırdı. Her şeyden önce Fransız kralının çıkarlarını düşünmesi gerektiğini biliyordu. Ama bu sabah çok değerli bir ders aldım dedi. Bundan böyle gerçekleri görmeden kesin yargılara varmayacağım. Eşi de heyecanla Kaptan Blood'a döndü. Korsanlarınız Martinik adasında güvenliği sağlayabilecekler değil mi efendim diye sordu. Blood elimizden geleni yapacağız sayın bayan dedi. Sonra ayağa kalktı. İzninizi istiyorum dedi. Rüzgar çıktı. Bundan yararlanmalıyım. Böyle esmeyi sürdürürse akşama Tortuga'ya varmış olurum. Eğildi. Öpmek için bayan Saintonges'in elini uzatmasını bekledi. Bu sırada şövalye omuzuna dokundu. Bir dakikanızı rica edeceğim efendim dedi. Sizinle Tortuga valisine bir mektup göndermek istiyorum. Kaptan Blood aman efendim dedi. Yaptığınız küçücük yardım böyle bir sıkıntıya girmenize değer mi? Saintonges sıkılmıştı. Şey dedi. Başka bir şey için yazacağım mektubu. Sizin bir başka işiniz için ise mektubunuzu götüreceğim. Kaptan Blood şövalye Saintonges'in mektubunu o akşam Tortuga valisine hiçbir yorumda bulunmadan uzattı. Bay Ogeron mührü yırttı, zarfı açtı. Yazılanları okumaya koyuldu. Şövalye korsanlarla alışverişi yasaklayan ve yakalanmalarını isteyen buyruğunu geri aldığını bildiriyordu. Validen Fransa'dan yeni bir buyruk gelinceye kadar korsanlarla eski ilişkilerini sürdürmesini istiyordu. Ayrıca yeni edindiği deneyimlerin ışığında durumu Bay Lewis'e aktaracağını, onun da seçtiği yolu onaylayacağına inandığını duyuruyordu. Bay Ogeron gülerek, "O inatçı adamı buna nasıl razı ettiniz, söyler misiniz?" diye sordu. Bazı kişilere bazı şeyleri onların anlayacağı dille anlatmak gerekir. "Siz bunu sözlerle yaptınız, bense eylemle. Sersem kişiler gerçekleri ancak başlarından geçen olaylarla anlayabilirler. Ben de şövalyeye deneyim kazandırdım," dedi ve Hispaniola'nın kuzey kıyılarındaki çarpışmayı anlattı. Vali anlatılanları dinledikten sonra Martinik adasına bir saldırının tasarlandığını ve bunun Saint-Onges'in yeni kavuştuğu zenginliği yok edeceğini anımsatmayı iyi düşünülmüş. "Ama," dedi, "bir İspanyol kalyonunun kalkıp Bernays'e saldırması da ne kadar tahlilli olduğunu gösteriyor. Batırdığınız gemi hangisiydi, biliyor musunuz?" "Biliyorum," dedi Kaptan Blood. "İspanya'nın okyanuslar amirali Riconit Marquise'nin Maria Glostaria adlı gemisiydi." Vali pek şaşırmıştı. "O gemiyi San Domingo'da ele geçirip buraya getiren siz değil miydiniz?" dedi. İspanyolların saldırganlığı ve korsanların bu sularda ne kadar etkili olduklarını göstermek için küçük bir gösteri düzenledim. "Yani anlattıklarının bir oyun mu olduğunu söylüyorsun?" "Ne sandınız ya? Barut dumanlarının ardında oynayan bir oyun. Topları bol bol barutla doldurduk ve kuru sıkı ateş ettik. Havada durgun olduğu için dumanlar olduğu gibi kaldı. Düzmece savaşın en kızıştığı anda Wolverstone gemiyi ateşledi. Sonra adamlarıyla bizim gemiye geçti." "Bu uğurda o güzelim İspanyol gemisini yaktınız ha?" dedi vali. Blood, "başka türlü inandırıcı olamazdı ki," diye karşılık verdi. "Verdiklerimizle ele geçirdiklerimizi kıyaslarsanız bu işin kimin çıkarına geliştiğini anlarsınız. Elinizdeki mektupla devletin verdiği karara karşılık bir valiye korsanlarla alışverişe devam etme izni veriliyor. Bu sonuca başka nasıl elde edebilirdik?" Valinin omuzuna dostça dokundu. "Evet, şimdi de biraz işten söz edelim," dedi. "Artık baharatımı size rahatlıkla satabilirim." Vali gülümseyerek sordu, "Fiyatı ne olacak? Karşılığında ne kadar istiyorsun?" Kaptan Blood da gülümseyerek karşılık verdi, "En az 3 yeni İspanyol kalyonu alacak kadar para." 4. Bölüm Saldırı. Bir gün Kaptan Blood'ın Fransız ortağı Iberville "yeni bir iş var," diye konuştu. Engizisyon'un önde gelen kişilerinden Don Ignoc de la Fuente yeni İspanya'ya kardinal olarak atanmış. 80 toplu Santa Veronica adlı kalyonla Meksika'ya gelmiş. Yolda da bölgesine bağlı piskoposları ziyaret edecekmiş. Kardinal hazretleri San Salvador'a uğramışlar. Şimdi de Porto Rico'ya, San Juan'a geliyorlarmış. "İşte bizim için güzel bir fırsat." Blood'ın yüzü asıldı. Başını salladı. "Bize göre bir iş değil bu," dedi. "Bize göre değil mi? Yoksa 80 top gözünü mü korkuttu? Bilirsin, ben hiçbir şeyden korkmam. Ama bu işten ne çıkarımız olacak? Iberville, yeni İspanya kardinalinden daha değerli bir rehine düşünebiliyor musun?" dedi. "Alacağımız kurtarmalığın tutarı." Blood ortağının sözünü kesti. "Kazancımızı başka alanlarda arayalım Iberville," dedi. "Anlaşılan boş oturmaktan sıkıldın. Öyleyse hemen demir alıyoruz." Sağdan soldan komutlar duyuldu. Bir düdük çaldı. Adamlar koşuştu. Bir süre sonra da Arabella belirli bir amacı olmadan denize açıldı. Ağır ağır Virgin Adalarına doğru yol almaya başladılar. Aradan 3-4 gün geçti. Porto Rico'nun çeyrek mil daha güneyindeydiler. Birden yüksek pruvalı, 12 toplu küçük bir gemi dikkatlerini çekti. Yapısından bunun bir İspanyol teknesi olduğu sonucuna vardılar. Arabella rüzgarı ardına alıp gemiye biraz daha sokuldu. İngiliz bayrağı da çektikten sonra İspanyol gemisine doğru bir uyarı ateşi açtı. Küçük kadırga korsan gemisinin uyarısına boyun eğdi ve yol kesti. Denize indirilen bir sandal Arabella'ya doğru yol almaya başladı. Kısa boylu, şişmanca, kızıl saçlı, kırmızı yüzlü bir adam Arabella'dan uzatılan ip merdivenden yukarı tırmandı. Geminin orta yerinde kendisini bekleyen Kaptan Blood'a çabuk adımlarla yaklaştı. Blood'ın yanında Iberville, Wolverstone ve bu serüvenleri bize anlatan Arabella'nın yelkenci başısı Jeremy Pitt vardı. Pitt, gemiye çıkan yabancıyı şöyle anlatıyordu. Ben yaşamım boyunca böyle ateşli bir adam görmedim. Çevresine bakarken küçük gözleri sanki her yanı kasıp kavuruyordu. Çevresindeki temizlik ve düzene aldanıp kendisini krallık donanmasının gemilerinden birine sanmış olmalıydı. Kuzeyli olduğunu belirleyen bir aksanla konuşmaya başladı. Adım Walker, Kaptan Walker. Uyarı atışınızın nedenini öğrenirsem pek sevineceğim baylar. Attığınız gülle geminin tüm göbeğine yerleşseydi İspanyol olduğunuza karar verecektim neredeyse. Blood, Kaptan Walker'ın bir İspanyol gemisine kaptan olmasına şaştım doğrusu dedi. O gemide ne işiniz var kaptan? Bu çok uzun, hem de hiç hoş olmayan bir öykü dedi Walker. Olsun dedi Blood, sizi dinlemekten zevk duyacağız. Konuklarını Arabella'nın gösterişli geniş salonunda ağırladılar. Kaptan Blood ve arkadaşları kendilerini tanıttıktan sonra Walker'ın tutumu daha da yumuşadı. Ama başından geçenleri anlatmaya koyulunca yeniden ateşlendi. Köle satışıyla uğraşıyormuş. 6 ay kadar önce gemisiyle Plymouth limanından yola çıkmış. İlk hedefi Afrika'nın Gine kıyılarıymış. Buradan güçlü kuvvetli 300 zenci almış. Gemisindeki değerli yükle kendisine hazır pazar Jamaika'ya yelken açmış. Eylül ayının sonlarına doğru Bahamalarda bir yerde şiddetli bir fırtınaya yakalanmış. Gemisi öylesine hasar görmüş ki kurtarabilmek için tüm toplarını denize atmak zorunda kalmış. Seren direği bile güven verici bir durumda değilmiş. Bu nedenle hemen ilk limana, Havana'ya demir atmış. Liman yöneticisiyle anlaşmış. Geminin eksiklerini tamamlaması karşılığında yöneticiye taşıdığı kölelerden bazılarını vermeye önermiş. Havana'da ortaya çıkan bir salgın hastalık insanları kasıp kavurduğu için yönetici satabildiği kadar köle istemiş ondan. Ben de yükümden bir an önce kurtulmayı düşündüm diye konuşmasını sürdürdü Kaptan Walker. Ancak ne var ki kölelerin karşılığında bana altın yerine tütün yaprağı vermek istiyorlardı. Bu yapraklar İngiltere'de iyi para ediyordu. Altın yerine bunları alırsam 3 kat daha karlı çıkacağımı hesapladım. Peki dedim. Anlaştık. Yola çıkmaya hazır olunca malı yükleyeceklerini bildirdiler. Hazırlıklar ve onarım bitince tütün yapraklarının gemiye gönderilmesi için adamımı başkaptana gönderdim. Ama ters yüz geri geldi. Başkaptan yükün gemiye yüklenmesine izin vermiyormuş. Çünkü yabancıların İspanyol sömürgelerinden alışveriş yapmalarını yasaklamış. Bunun üzerine liman yöneticisi bir de öğüt vermiş adamıma. Başkaptan razı olmuşken hemen demir alıp yola çıkın. Yoksa kızarsa bırakmaz sizi demiş. Bunun üzerine karaya çıktım. Tom Walker'a oyun ha. Liman yöneticisine uğramadan Küba'da valiye böyle diyorlar. Başkaptana başvurdum. Adam cakalı bir İspanyol. Kolum kadar uzun bir adı var. Kısaca Don Ruiz Perarde Valdoray Penescon diyorlar. Üstelik Marcos kontuymuş. Sözleşmeyi önüne attım. Yönetici olarak alçağın beni nasıl aldattığını anladım. Ama adamım sıvıştığından, omuz silkişinden daha konuşmadan nasıl bir kağıtçı olduğunu sezdim. Sana doğru söylemişler dedi. Katoliklerin kralı yabancılarla alışverişi yasak etti. Bu yüzden tütünler gemine yüklenemez. Çok kızmıştım. Yasa filan tanımam ben dedim. Madem yasa vardı niye sözleşme yapıldı? 300 kölemi geri isterim. Adam aldırmadı. Sözleşmemin yasaya aykırı olduğunu öne sürdü. Benim zencileri adaya çıkarmamam gerekirmiş. Ben çıkarmadım dedim. Sorumlu yönetici istedi de onun üzerine verdim. Başkası istediği adam öldürürseniz suç sayılmayacak mı dedi. Benden köleleri alan odur diye bağırdım. İkiniz de suçlusunuz diye karşılık verdi. İkiniz de bu işten kazanç sağlayamazsınız. Köleler devlet hazinesine mal edildi diye kestirip attı. 10.000 altın kazanmayı düşündüğüm işten meteliksiz çıkacaktım. Sesimi yükselttim, ağzıma geleni söyledim. Sonunda kölelerimin karşılığını hiç olmazsa altın olarak ödenmesini istedim. Kılı bile kıpırdamadı adamın. Pis pis sırıtarak dişlerini gösterdi. Yakınmaya hiç hakkın yok dostum dedi. Ben görevimi yapıyorum. Daha fazla canımı sıkarsan gemini, adamlarını ve seni burada alıkoyar, cezalandırmak üzere Cadiz ya da Sevilla hapishanesine gönderirim. Kaptan Walker sustu. Bir süre yatışmak için bekledi. Kendisine sunulan içkiyi yudumladıktan sonra öyküsünü şöyle toparladım. Maldan olduk, bir de candan olmayalım diye düşündüm. Ekselansı yüksek görev duygusuyla baş başa bırakıp ayrıldım adadan. 4-5 mil yol almıştık ki bir İspanyol kıyı koruma gemisi üzerimize saldırdı. Atış etki alanına girer girmez ateş açtılar. Bizi batırmak için başkaptandan emir aldıklarını sanıyorum. Göreve bağlılık, yasalara inanç tümü yalandı onun dilinde. O hırsız haydutun Amerika'da cebini şişirmekten başka amacı yoktu gerçekte. Üzerimize gülleler yağmaya başladı. Bizim topumuz olmadığını bildiklerinden gönülleri çok rahattı. Bizi kolayca batıracaklarını düşünüyorlardı. Elimdeki tek üstünlük bizim geminin ağırlığı ve büyüklüğüydü. Hemen dümen kırdık. Üzerlerine varıncaya kadar çok zarar gördük. Ama batmadan önce İspanyol gemisinin omurgasından bindirip bordakladık. Öfkeden çılgına dönmüştük. Adamlarımdan 5'i ölmüş, pek çoğu da yaralanmıştı. Ama onlardan hiçbiri sağ kalmadı. Köle tüccarı yeniden sustu. Büyülenen bakışlarla çevresindekileri süzdü. Gemimiz battığı için İspanyolların küçük kadırgasına el koyduk dedi. Size rastladığım zaman uyarı atışınızdan önce bir dostla karşılaştığımı sanmıştım diyerek sözlerini bitirdi. Gülüştüler. Kadeh tokuşturdular. Kaptan Blood sordu. Şimdi söyleyin bakalım. Bizden ne bekliyorsunuz? Benim için yelken açmanızı. Karşılığı neyse öderim. Hepsi bu kadar mı? Ben de Havana'daki o zorbadan kölelerinizin karşılığını kurtarmamızı isteyeceğinizi sanmıştım. Walker kaptanın yüzüne baktı. Güldürmeyin beni kaptan dedi. Sizden olmayacak şeyler isteyecek adam mıyım ben? Blood güldü. Olmayacak şey mi? Bizi küçümsüyor musunuz yoksa kaptan Walker? Yo ama ülkeme dönüp canımı kurtarmak istiyorum. Sizler gerçekten yaman savaşçılar olabilirsiniz. Ama şeytan bile Havana'ya bir korsan gemisini sokmayı göze alamaz. Yine de bu zorbaya bir ders vermeliyiz. Üstelik bir hırsızı soymak da hoşuma gider. Blood ortaklarına döndü. Ne dersiniz? Hemen kendisini görmeye gidelim mi? Diye sordu. Pitt karşı çıktı. Yeni dünyada girilemeyecek bir liman varsa o da Havana'dır. Karayiplerin en güçlü savunma yerleşimi orasıdır. Kaptan Walker duraksamadan onayladı. Doğru dedi. Liman bir cephanelikten farksız. Girişinde yarım mil genişliğinde bir boğaz var. Boğaz üç yanından savunuluyor. Moro, Puntal ve El Fuerte kaleleri. Burada batmadan bir saat süresinde kalabilmek olanaksız. Blood düşünceli karşılık verdi. Ama siz kalabilmişsiniz. Ben de birkaç gün... Öyle ama koşullar başkaydı. Aynı koşullar yeniden yaratılamaz mı? Doğrusu bu konu üzerinde düşünmeye değer. Yapacak başka bir işimiz de olmadığına göre düşünebiliriz. Iberville, kararsızsın. Ondan düşünmek istiyorsun diye söze karıştı. Anlaşılan Iberville, başpiskoposun gezisinden doğurduğu olanakları aklından çıkarmıyordu. Kardinal şu anda denizde diye konuşmasını sürdürdü. Sanırım kurtarmalık olarak onun için çok şey gözden çıkarabilirler. Bu arada Kaptan Walker'ın kölelerinin karşılığında kurtarabiliriz. Pitt bu görüşten esinlenerek atıldı. Başpiskopos elimizde olunca Havana kalelerinden korkmadan içeri girebiliriz. En kutsal bildikleri kişinin içinde olduğu gemiyi ateş açmaya göze alamazlar. Kaptan Blood bir süre düşündü. Sonra o hırsız başkaptanla yöneticiyi cezalandırmak için kutsal bir kişiye saldırılabilir dedi. Ayağa kalktım. Kaptan Walker dedi. Kaybettiklerinizi kurtarmak için bizimle gelmek isterseniz bize yardımcı olmalısınız. Bu işin sonunda vatana dönmek için size daha büyük bir gemi buluruz. Walker'ın üzerindeki büyüklenen hava yok olmuştu. Aman tanrım, doğru mu söylüyorsunuz diye sordu. Pek sayılmaz diye karşılık verdi Blood. İçimdeki dilek bu. Öyle bir dilek ki sevgili Don Pereira'mıza çok pahalıya mal olabilir. İster bizimle birlikte Havana'ya gelir, vatana yine kocaman bir gemiyle ve kölelerinizin karşılığını alarak dönersiniz. İster sizi dilediğiniz yere çıkartırız ve sizi vatana eli boş dönmeye boyun eğersiniz. Siz seçin. Kaptan Walker'ın içindeki serüven kendisini dürtüklüyordu. Üstelik o zorba başkaptandan öc almak için de hiç fena olmayacaktı. Iberville yeniden söze karıştı. Peki, başpiskopos ne olacak? Onu nasıl elde geçireceğiz? Blood gülümsedi. Onsuz hiçbir şey yapamayız dedi. Sonra Pete'e döndü. Jerry, rotamızı hemen Sankroix'e çevirelim diye buyurdu. Neden diye sordu Iberville. Kardinali ele geçirmek için daha doğuya dönmemiz gerekmez mi? Her şeyin bir sırası var. Almamız gereken bazı şeyler var. Bunun için de Sankroix'e uğramalıyız. Arabella, peşinde küçük kadırga, kuzeydoğu rotasını izleyerek iki gün geciktikten sonra Sankroix adlı Fransız sömürgesine vardı. Burada 48 saat kadar kaldılar ve bu süre içinde Kaptan Blood, Iberville ve çıplak kapalı yelkenci sinel vakitlerinin büyük bir bölümünü karada geçirdiler. Dönüşte almak üzere kadırgayı limanda bırakıp Walker ve adamlarını da Arabella'ya taşıdılar. Sonra demir alıp doğuya, Porto Rico'ya doğru yola çıktılar. Tam 14 gün sonra Küba Adası'nın kuzey kıyılarının yeşil tepeleri ufukta göründü. Bu 14 gün içinde neler olmuştu acaba? Bu bölgeye özgü ılık havada pupa yelken, güzel yapıları, kiliseleri, manastırları, alanları ve pazar yerleriyle gerçekten varlıklı bir görünüşü olan Havana Limanı'nın ağzına vardılar. Biraz yaklaşıp savunma düzenlerini görünce Blood, Kaptan Walker ile Pitt'in bu konuda işi fazla büyütmediklerini düşündü. Mora Kalesi göz alıcı kuleleriyle kayalık bir doruğun üzerine kurulmuştu. Onun karşısındaki Puntal Kalesi'nin topları bir yarım ay biçiminde limanın ağzını kapatıyordu. Tam karşısında da korkutucu El Fuerte vardı. Arabella yol kesti. İngiliz bayrağı çektikten sonra selam atışında bulundu. Sonra beklemeye başladı. Bir süre sonra 10 çift kürekli bir sandal yanlarına yaklaştı. Sandalda Walker'ın can dostu, liman yöneticisi Hieromino vardı. İp merdivenden yukarı çıkarak geminin bu sularda ne aradığını sormak üzere içeri girdi. Gösterişli giysiler içinde Kaptan Blood, Pitt ve Wolverstone liman yöneticisini kibarca karşıladılar. Blood, gemisinde çok sayıda köleyle Jamaika'ya gitmekte olduğunu söyledi. Su ve odun almak için Havana'ya uğradıklarını belirtti. Liman yöneticisi Don Hieromoni, görünüşünün ne kadar gösterişli olursa olsun, yabancıların kolayca etkisi altında kalacaklarından değildi. Kuşkucu bakışlarla geminin dört bir yanını denetliyordu. Kölelerden söz edilinceye kadar bu böyle sürdü. Sonra birden şaşılası bir değişiklik oldu. Adamın asık yüzü aydınlandı. Bay Kaptan Havana'dan istediği şeyleri sağlayabilirdi. Dilediği gibi limana girmekte özgürdü. Yönetici karada kendilerine gereken kolaylığı gösterecekti. Gemi kalelerin önünden geçip limana girdi. Bu sırada Hieromoni konuyu daha açıklık kazandırmak istedi. Size sık sık şu kölelerden bahsetmek zorunda kaldığım için beni bağışlayın dedi. Çünkü aramızda bir anlaşma olanağı doğarsa yükünüzü Jamaika'ya kadar taşımak zorunda kalmayabilirsiniz. Burada Havana'da köleleriniz için pazar bulabilirsiniz. Blood şaşırmış görünerek Havana'da mı diye sordu. Ama bu kralın yasalarına aykırı değil mi? Liman yöneticisi maden ocaklarındaki çiçek salgını yüzünden büyük köle sıkıntısı çekiyoruz. Gereksinme yüzünden yasağa uymamak zorundayız. Kısacası bizimle alışverişin niyetiniz varsa bunun için hiçbir önlem alamayız dedi. Blood hiç de istekli olmayan bir sesle anlıyorum dedi. Yönetici karşısındakini isteklendirmek için vereceğimiz para çok iyidir diye ekledi. Bizim de kölelerimiz iyidir. Gerçekten öyledir diye söze karıştı Wolverstone. Adamlara bir göz attıktan sonra parayı esirgemeyeceğinizi sanıyorum. Şunları bir görebilir miyim diye sordu İspanyol. Blood hemen kuşkusuz görebilirsiniz diye karşılık verdim. Bu arada Arabella dar boğazdan geçip Havana körfezine girmişti bile. Blood bulundukları yere demir atmaları için Pitt'e komut verdi. Sonra liman yöneticisine döndü. Lütfen benimle gelir misiniz Don Hieromoni diyerek kapıya yürüdü. Dar bir merdivenden alttaki güverteye indiler. Geminin pırıl pırıl topları burada duruyordu. Adamlar topların başında dinleniyorlardı. Peşlerinden de Wolverstone geliyordu. Merdivenin son basamağında Blood arkasına dönüp sordu. Yeni başpiskopos Don Ignacio de la Fuente ile tanışmak onurunuza ulaştınız mı acaba? Hayır efendim, henüz tanışamadım ama bugün yarın bekliyoruz kendisini. Onunla umduğunuzdan önce karşılaşabilirsiniz. Daha önce karşılaşacağımı sanmam. Siz başpiskoposun gezisi konusunda nereden bilgi aldınız acaba? Blood öğrenmek istediğini öğrenmiştim. Bu soruyu duymamış gibi yaptı. Sonunda ambarın kapısına vardılar. İki silahlı adam burada nöbet tutuyordu. İçeriden acı bir yakınmayı andıran iniltili bir dua sesi geliyordu. Yönetici kaşlarını çattı. Blood'a baktı. Por Dios, dua eden köleleriniz mi? Bununla avunuyorlar anlaşılan. Don Hiermoni nedenini pek bilmeden kuşkulanmaya başlamıştı. Dine bağlı, inanmış köleler. Şaşılacak şey. Kaptanın bir işareti üzerine nöbetçilerden biri kapının kilidini açtı ve kanat ardına kadar açılınca dua daha belirgin bir biçimde duyulmaya başladı. Blood gösterişli bir el hareketiyle adama içeri girmesini işaret etti. Don Hiermoni yürüdü. Ambara yukarıdan bakan iskelenin üzerine varınca gördüğü şey karşısında gözleri yuvalarından fırlayacak gibi oldu. Son derece geniş, eşyası pek az koca ambarda beyaz cübbeli, kara kukuletalı bir düzine kadar papaz oturuyordu. İki sıra dizilmişler, ellerini cübbelerinin geniş kol yelkenleri arasına sokmuşlardı. Başları önlerindeydi ve yüzleri daha yüksekçe bir yerde oturmakta olan 40 yaşlarında uzun boylu, yakışıklı, baştan ayağa sırma giysiler giymiş bir adama çevriliydi. Zengin işlemelerle süslü giysilerinin üzerinde kırmızı atlastan altın sırmalı bir cübbe giymişti. İpek danteller boynunu ve kol yenlerini süslüyordu. Kırmızı atlas göğüslüğünün üzerinde kocaman bir altın aç sallanıyordu. Parmakları yakut yüzüklerle bezenmişti. Sağ elinde ise safir taşından bir piskopozluk asası tutuyordu. Zeki bakışları küt diye açılan kapıya çevrildi. Ama durumunu hiç bozmadı. Ağırbaşlı, onurlu bir duruşu vardı. Kaptan Blood öne geçip yöneticiye yol gösterdi. Şapkasını çıkarıp onu da yanına gelmeye çağırdı. Liman yöneticisi şaşkınlığından ağzını bile açamıyordu. Blood gülümsedi. "Ben size kölelerimizin çok değerli olduklarını söylemiştim," dedi. Yönetici neredeyse bayılacaktı. "Köleleriniz bunlar mı?" diye bağırdı. "Bunlar mı satılık? Ne biçim oyun bu? Kimsiniz siz?" "Bana Blood derler efendim. Kaptan Blood." Ardından yerlere kadar eğilip ekledim. "Buyruklarınızı bekliyorum sayın bayım." "Blood mı?" İspanyolun gözlerinde şimşekler çaktı. "Demek o cehennem kaçkını korsan sizdiniz." "İspanyollar öyle derler bana. Şu anda adımdan önemli işlerimiz var. İzin verirseniz size yeni İspanya'nın yeni başpiskoposu Kardinal Don Ignacio de la Fuente'yi tanıtayım. Size onunla umduğumuzdan daha önce karşılaşabilirsiniz dememiş miydim ben?" "Aman tanrım," diye inledi yönetici. Blood kardinalin karşısında yerlere kadar eğildi. "Saygıdeğer kardinal hazretleri, ne kadar aşağılık olursa olsun buralarda sayılan birini, Havana limanı yöneticisini tanıtayım size," dedi. Aynı anda Wolverstone Don Hiermoni'nin koluna yakaladı. "Hazretin karşısında diz çöksene," diye fısıldadı. Don Hiermoni, "Kardinal hazretleri, kardinal hazretleri," diye inledi. Kardinal ise dokunaklı, derinden gelen bir sesle konuştu. "Sakin ol oğlum," diyerek öpmesi için asasını uzattı. Yönetici asayı öptü. "Kutsal saydığımız ne varsa ayaklar altında," diye söylendi. "Ne büyük acı, ne büyük günah." Kardinal'in yüzü bir gülümsemeyle aydınlandı. "Bırakın bu şeytanın kurbanları kötülükleriyle baş başa kalsınlar oğlum," dedi. "Ben oğullarımla, çektiklerimle katlanıyorum. Bu zavallıların yaptıklarını bağışlaması için Ulu Tanrı'ya yalvarıyorum." Don Hiermoni'nin dizleri titremeye başlamıştı. "Tanrım, ne korkunç bir durum," diyerek çöktüğü yerde söyleniyordu. İşte o anda Kaptan Walker öfkeyle içeri daldı. Sövgü dolu cümlelerle liman yöneticisine bağırdı, çağırdı. Havana limanı yöneticisi sapsarı bir yüzde bir şeyler mırıldanmak istedi. Ama Kaptan Blood izin vermedi. Don Hiermoni, "Burada bizden zorbalıkla alınan bir şeyi geri istemek için bulunduğumuzu anlamışsınızdır," dedi. "Bir haksızlığın giderilmesini sağlamak için Kardinal Hazretleri elimizde sadece bir rehinedir. Başkaptanınıza gidip kardinali geri vermemiz için kurtarmalık olarak 20 bin altın istediğimizi bildireceksiniz. Ayrıca zorba başkaptanınızın emriyle batırılan gemisi yerine şu zavallı denizciye en az 20 toplu bir gemi vereceksiniz. Geminin cephanesi tam olacak ve derhal yola çıkmaya hazır durumda teslim edilecek. Ancak bunlar yerine getirildikten sonra kardinalin karaya çıkması konusunu tartışabiliriz. Liman yöneticisi ne diyeceğini bilemiyordu. Kardinal gemide olduğundan Havana Kalesi'nin topları korsanlara hiçbir şey yapamazdı. Bu durumda geriye korsanların istediklerinin az olmasına şükretmekten başka bir şey kalmıyordu. Kardinal bir an önce haydutların elinden kurtarılmalıydı. Ayağa kalktı. Büyüklenmeyi elden bırakmamaya çalışarak uşağına seslenir gibi Blood'a, "Sizinle tartışacak değilim," dedi. "Derhal gidip başkaptanıyla konuşacağım." Sonra yeniden kardinale döndü. "Saygıdeğer kardinal hazretleri, sizin bu haydutların elinde bir saniye daha fazla kalmamınıza göz yumamam," dedi. "Yüksek izninizle şimdi ayrılacağım." Gitmek üzere olan adamı kardinal durdurdu. "Biraz bekleyin," dedi. "Bu adam bazı hakların zorbaca alınmasından, bir haksızlığın giderilmesinden söz ediyor. Nedir bunlar?" Burada söze Blood karıştı. "Bu olaya sizin yargıç olmanızı istiyorum kardinal hazretleri," dedi. Kaptan Walker'ın Havana'da başından geçenleri kısaca anlattı. Blood susunca kardinal bakışlarını yöneticiye çevirdi. Yumuşak bir sesle, "Bir masal, bir uydurmaca değil mi?" diye sordu.